Beşinci ayrım. 4. Akşam yemeğine katılmama kararımı bir çırpıda silip atışıma, itler gibi pişman olacağımı masamıza ilişir ilişmez anlıyorum. Bize kaptanın masasına oturma şerefini bahşetmişler. Her çeşit otorite karşısında ıslah evinden az önce salıverilmiş yeni yetmelere döndüğümden bu durumu anında felaketim olarak yorumluyorum. Heyhat, haklı da çıkıyorum. Kaptan her neye dayanaraksa habire saygı, sevgi, hürmet, hayranlık, kahkaha, alkış, iltifat vesaire vesaire talep eden o berbat küçük denizleri ben tükürdüm, okyanusları da tiplerden. Uzun gümüşi saçlarını at kuyruğu yapmış. Makas yüzü görmemiş gümüşi sakallarının üstündeki koyu mavi kocaman gözleri, yorulmak bilmez deniz fenerleri gibi etrafı tarayıp hak ettiği ilgiyi görüp görmediğini denetliyorlar. Eh, veliahtın tekine refakat edeceksen böyle eziyetleri göze almışsın demektir. Ancak makus talihim kaptanı şakşaklamak zorunda kalmamla yetinmiyor. Sinemamızın taçsız kraliçesi Parvati Noran ve multimilyarder yaşlı sevgilisi de masamıza teşrif ediyorlar. Tepeden tırnağa kızarıyorum. Ne sefih bir huy. Çocukluğumda filmlerinde başına yağan felaketlere hüngür hüngür ağladığım Parvati Noran'ın hayallerimin korunmaya muhtaç prensesi olmadığının tabii ki farkındayım. Ancak yine de onunla karşılaşmaya hazır değilim. Ne zaman neye hazırız ki? İlk kitabım yayınlandığında işim gücüm yokmuş gibi, pek var da sayılmaz, ilk sayfasına Asya'nın en güzel tanrıçasına Parvati Noran'a yazıp ona yolladım. Hızımı alıp hayranlığımın ortasında dursam ya, ne gezer? Bin bir ricayla Parvati Noran'ın yerküremizin en güzel sırlarından biri olan telefon numarasını da ele geçirip onu aradım. Ve tanışıp biyografisini yazmak arzusunda olduğumu bir çeşit uşak basın danışmanı figürüne anlatmak zorunda kaldım. Zira Asya'nın en güzel tanrıçası tanımadık telefonlara çıkacak tanrıçalardan değildir. Yeri gelmişken biyografi okumayı severim. Biyografiler günümüzde yazılan pek çok edebi eserdeki gibi kifayetsiz tasvirler, sayfalar süren kendin pişir kendin ye çözümlemeler, insanı beziren yılan kavi çağrışımlarla canımızı sıkmazlar. Hop diye abanı verirler gerçeğin üstüne. En doğrusu da bu değil midir? Hayat da tasvir ve çözümlemelerle canımızı sıkmaz. Biz bunlarla uğraşmayı tercih etsek bile. Hop diye abanı verir üstümüze. Gerçi kötü yazılmış biyografiler, konu edindikleri kişiden soğumamıza neden olan polis raporları gibidir. İyi bir biyografiyi okumaksa eşsiz bir keyif. Ben de birkaç yılın pahasına hem millete keyifli bir biyografi okumanın zevkini yaşatmak, hem de tanrıçaya hürmetlerimi sunmak istedim. Sonuç gönül kırıcıydı. Laf maddi konulara getirilmeye çalışıldı. Cahil, yapmacık, bilmiş bir üslubun satır aralarındaki banal imalarından çıkardığım kadarıyla, diyelim ki Mario Puzo falan kadar ünlü olmayan birinin kraliçenin biyografisini yazmaya hakkı var mıydı? Ben uşak figürüyle konuşurken başka bir cihazdan kraliçe tarafından dinlendiğim duygusunu da üstümden atamadım. Şimdi bu sofrada inşallah beni tanımaz, dilerim tanımaz, lütfen. Tanımıyor. Tüm benliği göllerde suretini aramakta. Hem müthiş utangaç, tedirgin, titrek. Sigarasını tutan eli titriyor. Diğer eli titriyor. Dudakları titriyor. Bir öküzün gözlerini andıran kocaman güzelim gözleri dahi titriyor. Tane tane ve alabildiğini alçak sesle konuşuyor. İlk başta insanı şaşkınlığa uğratan utangaçlığı ve yontulmamış zerafeti öylesine aşırı ki giderek bu halin korunmadan çok bir nevi saldırganlık olduğunu düşünmeye başlıyorum. Utangaçlığın bu kadarı neredeyse etrafındaki insanların oksijen miktarını azaltıyor. O boğulur gibi yaparken sizi boğuyor. Kırmızı şarap bardaklarını birbiri ardınca yuvarlıyorum. İşin fenası, çocuğu masanın öbür ucuna oturttular. Ünlü yazarla sevgilisinin arasına. Parvati Nora'nın yutmadığı oksijenimden soluklanıp, kaptanın incilerini başka taraflara yuvarladığı anlarda ona bakıyorum. Durum pek parlak değil. O da birbiri ardınca şarap bardaklarını yuvarlıyor. Hem hala 12 yaşında. Hippi kuşağının ana babaları çocuklarını "herkes eşittir, herkese reşitmiş gibi davranın" tarzı sloganlarla yetiştirdiler. Kız kardeşim ve kocası da böyle yaptılar. Çocukları bana karşı saygısız ve fütursuzdular. Ta ki 15-16 yaşına basıncaya kadar. Sonra onların tanrısı gibi oldum. "Kaptan, bu nedir? Kaptan, şu konuda ne düşünüyorsun?" Delikanlının manyetik bir kişiliği var. Bu özelliğiyle bana çekmiş. Civarın tüm gençleri etrafında pervane oluyorlar. İşte gerçeği gören, kaptana saygısız ve fütursuz davranmaktan tapınmaya, zamanı gelince tereyağından kıl çeker gibi geçen yeğenlerin ibret verici öyküsü. Herifin çenesi bir saniye kapanmıyor. Her öyküde kendine ortalama 6-7 iltifat. Yine de bu ibret öykülerini sahte spiritüel incilerine yeğlerim. Kaptan benliğini ve etrafını algılama bozukluğundan mustarip pek çok kendine aşık muhteris gibi sohbet dağarcığını genişletmek, oraya buraya uyduruk felsefi baharatlar serpebilmek ve en önemlisi insanları kolayca etkileyebilmek için ruhsal konulara sardırmış. Kuşkusuz burada biçare adamın kendini araması da söz konusu. Ama yapay ışığından, delice özgüveninden gözleri kamaşmış. Burnunun dibini görecek durumda değil. Yemeğin sonlarına doğru heriften tamamen beziyorum. Parvati Noran, kaptanın kendi kendini kanıtlayan kehanetlerini Bodhisattva konuşuyormuşçasına dinliyor. Pür dikkat, pür ilgi, pür seks. Arada bir soluk soluğa yavaş yavaş ve bir takım seçkin kelimelerle takdir cümleleri sıralıyor. Ben de daima aynen sizin olağanüstü güzel ifade ettiğiniz gibi olduğunu içimde duymuşumdur filan gibi olmayacak tasdiklerle bizimkini büsbütün azdırıyor. Parvati Nora'nın saçları iyice azalmış. İri favorileri tamamen kırlaşmış. İnce bıyıklı, yakışıklılığı 50'li yıllar tarzı sevgilisi. Bütün bunları berbat bir kukla tiyatrosunu da ekleyerek seyretmeyi bilen bir yaşam gurmesi gibi zevkle izliyor. Belli ki akıllı, çok akıllı bir iş adamı. İş yapmadığı zamanlarda hayatla arasına gereken mesafeyi koyup keyif duymayı bilen biri. Parvati Noran'ı çok genç, çok güzel, çok yoksul bir genç kızken tanıyıp sinema dünyamızın tatsız kraliçesi yapan adam. Eserini sevmeyi bilen bir yaratıcı gibi. Anlayışlı, şefkat dolu, müsamahakar. Görüyor ama yorumlamıyor. Biliyor ki işin tadını çıkarmak ancak böyle mümkün. Parvati Nora'nın herkese aşık tanrıçayı oynamaktan bitap düştüğü anlar oluyor mu? Oluyorsa onları sırf yaşlı sevgili seyrediyor. Eminim zevkle, daima zevkle. Bu kalp kırıklığı meselesi Parvati Noran'dan yeterince hoşlanmamı nasıl da engelliyor? Epey bir yaratık Noran. Yoğun, hacimli, tıkış tıkış, tepeden tırnağa duygu. Sanki içinde bir sürü nehir akıyor. Neresine dokunsan ellerin ıslanacak. Onca yıldır tanrıçayı oynaya oynaya bir nevi tanrılaşmış. Gerçeküstü bir varlık olup çıkmış. Herhalde bu gece insan tiplerinden en berbadına, sahte guru kaptana servis verdiği için de sinirime gidiyor. Belki başka bir mekanda, başka bir zaman diyelim, ona kalbimin nasıl burkulduğunu açıklarsam, onu beğenebilirim. Yine bir çocuk gibi sevebilirim. Ben içimde ne var ne yoksa döküp saçamadığım insanlarla yakınlaşamam. Belki de Parvati Noran onu yeterince sevebilmem için fazla şehvet, duygu, elektrik yüklü. Ah, gri hücreleriyle seven beter biriyim ben. Spiritüel koordinatların kesişme noktaları. Kaptan yine oradan buradan derlediği ruhsal dünyalarımızı ve bilumum iç kargaşalarımızı aydınlatacak çarpıcı teorilerinden birini püskürtmekte. Herifin gazabına uğramamak için başımı sallayıp dinler gibi yaparken çocuğa bakıyorum ki aman Allah'ım. Tepeleme dolu şarap bardağını ünlü yazarın sevgilisinin suratına çarpıyor. Sevgili, kızgınlıktan alev alev yanan, incecikten şarap derelerinin aktığı güzel yüzünü hırsla kurulayıp peçetesini masanın ortasına fırlatıyor. ünlü yazar üzgün ve kaygılı, telaşla arkasından seyirtiyor. Kaptan dahil herkesin dili tutuldu. Garsonun biri elindeki tatlı menüsünü yere düşürüyor. Orkestra durup durmamakta kararsız. Ağlamaklı bir şeyler çalmakta. Bir komi telaşla dışarı fırlıyor. Çocuk salonu şöyle bir taradı. Gözleri gözlerimi bulunca koşarak yanıma gelip kucağıma tırmanıyor. Birden öylesine ikili bir delilik hali bizi esir alıyor. Masadakilerin yüzlerini birbirimize işaret ede ede salonun sessizliği bizi büsbütün azdırıyor. Ellerimizi karnımıza bastırıp gözyaşlarımızı elimizin tersiyle kurulayarak tek bedenli iki başlı bir Hacı Yatmaz gibi sallana sallana gülüyoruz, gülüyoruz, gülüyoruz. Karnım sancmaya başladı. Çocuğu biraz yana itip iskemlede iki büklüm oluyorum. Bol bir pantolonun içinde bir çift uzun bacak tam önümde zınk diye duruyor. Başımı kaldırıyorum. Soluk kesici bir sarışın gözlerini üstüme saplamış, kendime gelmemi bekliyor. Bir bu eksikti. Bunu nasıl yaparsınız? Nasıl? Nasıl bu denli sorumsuz davranabilirsiniz? İrice ama güzel ellerini önümde bir iskambil destesi gibi açıyor. Sadece ve sadece ona göz kulak olmak için görevlendirildiniz. Ciddi bir içki sorunu olan çok özel bir çocuktan sorumlu olduğunuzun farkında değil misiniz? Gerginliği arttırabilmek için duraklama. Maalesef rahatsızlandım ve sadece sizin varlığınıza, var olduğunu doğal olarak varsaydığım görev bilincinize güvenerek yemeğe katılmadım. Rica ederim, haline bakın, berbat durumda. Komi fitledi. Ama ne kadın. Yakışıksız bir şey olursa ona derhal haber verilmesini örgütleyecek kadar mükemmel. İsviçre yapımı bir saat gibi tik tak tik tak tik tak. Görünmeye çalıştığı kadar kızgın da değil. Yalnızca haddimi bildirmek, ağzımın payını vermek istiyor. İçince kontrolünü tamamen kaybedip böyle inanılmaz davranışlarda bulunuyor. Onu durdurmanız gerekirdi. İçirmemeniz. Üstlendiğiniz görevi taşıyamayacak, mesuliyetlerini yerine getiremeyecek biriyseniz niye bu görevi kabul ettiniz? Böylesine düşüncesiz, böylesine lakayt, böylesine pervasız, böylesine... Sevgili Mary Jane Primrose diye en anlayışlı, en sevecen tavrıyla gemimizin Zeus'u araya giriyor. Böylesine neler neler olduğumun tam listesini öğrenme hakkımı zart diye elimden alarak. Artık dayanamıyorum. Çok rica ederim Kaptan Bey. Gece boyunca beynim yeterince kaşıklandı. İzin verirseniz ileriki günlere de bir şeyler saklayalım. Son birkaç saat boyunca sizi meraklandıran yüzlerce konuyu dinlemiş biri olarak itimat edin bu konu sizin çıldırtıcı büyüklükteki ilgi alanlarınızın tamamen dışında kalıyor. Yalnızca Sayın Veliaht, Sayın Primrose ve beni ilgilendiriyor. Bayan Primrose, hayır, bana açıklanamayan onca konunun arasında küçüğün içki sorunu da bulunmakta. Bırakın böyle bir durumun farkında olmayı, 12 yaşında bir çocuğun içki problemi olabileceğini tahayyül dahi edemezsin. Ayrıca masanın iki ucuna oturtulmuştuk. Masanın bu yanından görüp yapabileceğim pek bir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Ha bir de kabul ettiğim görevin bana bildirilen koşulları arasında sizden azar işitmenin bulunduğunu hatırlamıyorum. Şimdi izninizle mesuliyeti uzman ellerinize teslim ediyorum. Yemek salonundan çıkıp kamerama gidiyorum. Artık ne halleri varsa görsünler. Bu içkili, kızgın ve kırgın halimle onlarla uğraşacak durumda değilim. Dişlerimi fırçalarken skandaldan sonra Parvati Nora'nın sevgilisine kıyamet vakti çökmüşçesine bakan gözleri aklıma geliyor. Delice gülmeye başlıyorum. Acaba çocuk ne yapıyor? Primrose'un şefkatli ellerinde. Karı aklıma gelince bayağı sinirim kabarıyor. Neydi o fırçalama numaraları? İlk limanda bu gemiden insan fena olmayacak. Kendini bir hat zanneden bok karı. Öğleye doğru bir sürü kelek rüya görmüş ama hiçbirini hatırlamayan birinin suratsızlığı ve nadanlığıyla uyanıyorum. Sarhoş ve muhtemelen sıkıntılı çocuğu Mary Jane Primrose'un çelik ellerini terk edip tüymenin utancı, tuhaf bir suçluluk duygusuna karışarak içimde kar topulanıyor. Bu kakafoninin ortasında o saçma his de var. Bütün bunları daha önce aynen yaşamışım hissi. Kendini çok küçük ayrıntılarda ele veriyor. Ama habire orada olduğunu duyurarak. Bu gece geç vakit gemi Atina'ya yanaşıyor. Pılımı pırtımı toplayıp çocuğu ve bu garip yolculuğu terk mi etmeliyim? Şehirden ayrılmanın büyüsüne bu denli kapılmış, uzaklaşmanın rahatlığına hemen alışmış, bilinmedik rüzgarların önüme çıkardığı bu tuhaf görevi neredeyse benimsemişken. Hem hoşlanıyorum bu çocuktan. Anne, uyurgezerlik ve içki sorunlarıyla boğuşan kaç tane veliaht çıkarabilir ki hayat karşıma? Tamam, sinirime gitmiyor. Bam tellerime basmıyor da değil. Ama şimdi şu an kapım açılsın ve eşi benzeri olmayan stiliyle paldır küldür içeri dalsın istemiyor muyum? Kapım vuruluyor. Çocuk bir telepati harikası göstermekte diye düşünerek neşeyle kapıyı açıyorum. Cam mavisi gözleri, omuzlarını yalayan gür sarı saçları. Himalayaları kıskandıracak elmacık kemikleriyle amatist kadın Mary Jane Primrose bir kaşını kaldırmış karşımda duruyor. Dün gece olanlardan sonra böylesine neşe içinde uyanmanız sevinç verici. Sabah sabah hesap sormaya gelmiş. Kızgınlıktan burun deliklerim oynamaya başlıyor. İçeri buyurun. Özür dilemeye geldim diyor bir koltuğun ucuna ilişerek. Sırtı bir balina kemiği gibi dimdik geriliyor. Dün gece size söylemek zorunda kaldıklarım için gerçekten çok özür dilerim. Genel merkezde size nelerin anlatıldığı, daha doğrusu anlatılmadığı konusunda bilgisizdim. Bayan Tamara, işi kabul etmemenizden korkmuş anlaşılan. Birini işe alırken hurafe diye niteleyebileceğim inançlarına %100 güvenerek hareket eder. Belli ki sizin bu işi üstlenmenizi mutlaka gerekli görmüş. Öyle özel sorunları olan, öyle değerli bir çocuk söz konusu ki burada, kaygılarıma hak vermenizi rica etmeye. Sıkıldım. Kesin bu mekanik iş görüşmesini. Lafını bölüyorum. Çocuk ne alemde? M, C, P, yıldızımın barışmayacağı kadınlardan. Kendi cinsiyle yalnız güç mücadelesine dayanan ilişkiler kurar böyleleri. Dostluk nedir, şamata nedir bilmezler. Ciddi, çalışkan, görevşinas, aklı başında, şık, güzel, mantıklı, iç daraltıcı. Sıradan, şiirsiz ve kaskatı. En fenası da kendinden fazlasıyla emin. İçinde olup biteni didiklemezsen kendinden böylesine emin olursun, amatist yavru. Uyuyor. Biraz bozuldu lafını kesmeme. Uyku hapı mı verdiniz? Küçüğünkü gibi tezahür ettiği takdirde sonnambüli çok ciddi bir rahatsızlıktır derken sağ kaşını şiddetle kaldırıyor. Bu karşısındaki insanı hizaya getirmek için uyguladığı 186 numaralı taktik olsa gerek. MCP'nin karşısında sürekli sıkı yönetim halinde olmalıyım. Bu da canımı sıkıyor açıkçası. Disiplinin hiçbir modeline katlanamam ben. Yani diyorum küstah ve sabırsız. Yani diyor gözlerini devirerek, 12 yaşında çözümlemeye çalıştığımız onca sorununun yanı sıra bir de uyku hapı bağımlılığı geliştirmesini tabii ki istemeyiz. Dün gece ne kadar içtiğini gördünüz. Birlikte biraz güvertede yürüdük. Bir duş aldı, resim yaptı ve sabaha karşı uyuyakaldı. Şu an geminin hemşiresi kamerasında. Telaşlanmanızı gerektirecek bir şey yok kısacası. İşte aldırışsızlığımdaki profesyonelliğe yakışmayan tavrı gözümün içine sokuverdi. Karşısında oturmakta olduğum koltuğumdan fırladığım gibi kitaplarımı üstüne dizdiğim şifonyere gidiyorum. Anna Karenina'yı yerinden çıkarıp okumuş muydunuz diye sorarak Mary Jane Primrose'a uzatıyorum. Hayır deyip gülümsüyor. Hep istedim. Nedense fırsat olmadı. Alın lütfen. Yolculuklar roman okumak için bulunmaz fırsatlardır. Çok teşekkür ederim diyor ayağa kalkıp. Ben artık müsaadenizi rica edeyim. Müsaade sizin diyorum. Denetleyemediğim bir neşeyle. Günü dilediğiniz gibi geçirin. Çocuktan ben mesulüm. Kapıda tekrar teşekkürler diyor. Anlamsız ve dondurulmuş gülümsemesini de yanına katarak gidiyor. Niye Anna Karenina'yı verdim ki ona? Kendini gösterme dürtüsü, münasebetsizlik, yaranma isteği, onda olmayanları yüzüne vurma arzusu. Hepsi birden ya da hiçbiri. Her neyse, Kitabımın sayfalarını kıvırmaz. Cildini de kırmaz umarım. Mary Jane mi? Asla. Kalıbımı basarım başak kadını.